Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 22. ayrım. 16. bölüm. Eve daha önce hiçbir ölüyü bekleme gecesine katılmamıştı. Rourke'un her zamanki tarzıyla kıyaslandığında onun bu geceyi kumbarada yapmak istemesi onu şaşırtıyordu. Bar dışarıdan gelenlere kapatılmıştı ama yine de doluydu. Jenny'nin ailesi yoktu ama arkasında pek çok dost bıraktığı belli oluyordu. Eve bir şey anlamıştı ki İrlanda'da pub ne anlama geliyorsa ölü bekleme gecesi de hemen hemen aynı anlama geliyordu. Müzik, sohbet, bol miktarda içki ve bira. Aklına daha bir ay önce gittiği başka bir taziye toplantısı geldi. Ölümü başka ölümlere yol açan birinin taziyesiydi bu. Orada ölü yan tarafı şeffaf pencereli bir tabutta yatırılmıştı. Koyu kırmızı perdeli çiçeklerle bezenmiş salonda ağır bir hava vardı. Yüzlerde acı ve üzüntü okunuyordu. Sesler saygı dolu birer fısıltıdan ibaretti. Burada ölüleri farklı bir şekilde anıyorlardı. Çok iyi kızdı Jenny. Barda bir adam kadehini kaldırmış, sesiyle kalabalığın uğultusunu bastırarak konuşuyordu. Hiçbir zaman viskiye su katmaz, doldururken cimrilik etmezdi. Hizmet ederken de her zaman yüzü gülerdi. Kalabalık onaylayarak kadeh kaldırdı. Jenny'ye içelim. Birçok kişi kadeh kaldırıp dostları Jenny ile ilgili anılarını anlattılar. Anlatılan hikayelerin çoğu tatlı ve eğlenceli bir sona bağlanıyor, çoğunun ucu o anda orada bulunan birilerine dokunuyordu. Rourke'a dokunduranlar da az değildi. Brian, bir gece yıllar önce diye söze başladı, bizim Jenny bira servisi yapıyordu. O zamanlar daha genç bir kızdı, çok da güzel kızdı doğrusu. Henüz buranın Maloney'e ait olduğu günlerdi. Hırsız herif huzur içinde yatsın. Ben de boğaz tokluğuna bara bakıyordum. Durup içkisinden bir yudum aldı. Sonra Rourke'un dağıttığı prolardan bir tane yakıp ard arda birkaç derin nefes çekti. Benim Jenny'de gözüm vardı. Aklı başında hangi delikanlının Jenny'de gözü olmazdı ki? Ama onun bana pek baktığı yoktu. Onun aklı Rourke'daydı. O akşam burası epey doluydu. Bütün delikanlılar da Jenny onlara bir göz kırpar umuduyla kızın gözünün içine bakıyorlardı. Ben de en çapkın bakışlarımla ona göz süzüp duruyordum. Elini kalbine götürüp içini derin derin çekerek çapkın bakışını seyircilere gösterince salondan epeyce tezahürat aldım. Kahkahalar arasında hikayesine devam ettim. Ama bana hiç yüz vermiyordu. Çünkü gözü Rourke'dan başkasını görmüyordu. O da şuracıkta, belki de yine bu gece oturduğum masada oturuyordu. Ama o zamanki kılık kıyafeti bu geceki kadar fiyakalı değildi. Ayrıca bire yüz bahse varım bu kadar iyi de kokmuyordu kesinlikle. Ama Jenny servis yaparken her seferinde bunun yanından geçiyordu. Böyle eğilip eğilip acaba bir bira daha ister mi diye soruyordu. Ah öyle eğiliyordu ki sorarken bir kere de bana bir şey sorsa da o güzellikleri biraz da ben görsem diye içim gidiyordu. Yine durup iç geçirdi. Boğazını ıslatıp devam etti. Ama Rourke sanki kör, sağır, dilsiz olmuştu. Ne Jenny'nin yolladığı işaretleri görüyor, ne o davetkar sesini duyuyordu. Öylece orada oturmuş, hayallerimin kızı ona cennetin anahtarını sunarken o buruşuk bir deftere sayılar yazıp toplamaya dalmıştı. Kârını hesap ediyordu herhal. O zaman bile iş adamıydı bu. Hep aynıydı. O zaman Jenny buna dedi ki, çünkü kafasına koyduğu şeyi yapan bir kızdı, kafasına da Rourke'u elde etmeyi koymuştu bir kere, buna dedi ki, acaba bana arka tarafta bir parçacık yardım edebilir misin? Üst raftan bir şey almam lazım da uzanamıyorum dedi. Senin boyun uzun, kolların da güçlü, sen indirebilirsin dedi. Brian'ın gözlerini devirerek söylediği bu son söz üzerine bir kadın Rourke'un Eve'le oturduğu bölmenin üzerinden uzanıp şaka yollu Rourke'un kolunu çimdikledi. Brian, bizim oğlan da sert çocuktur ama kütük değildir diye devam etti. Defterini cebine sokup kızın peşinden arka tarafa gitti. Çok uzun bir süre dönmediler. Söyleyeyim size, ben de Maloney'nin barında kalbim parça parça dakikaları saydım. Sonunda saçları dağılmış, üst baş yamulmuş bir halde arka taraftan çıktıklarında ikisinin de gözleri parlıyordu. Ben de Jenny'yi kaybettiğimi anlamıştım. Çünkü Rourke'un elinde arka taraftaki raftan indirdiği bir şey falan yoktu. Öylece gidip yerine oturdu. Jenny'ye bakıp şöyle bir sırıttı. Sonra da defterini cebinden çıkarıp tekrar parasını hesaplamaya koyuldu. Yaş daha 16. Üçümüz de aynı yaştaydık. Hayatımızın neye benzeyeceğini düşünüp hayaller kurmaktaydık. Şimdi Maloney'nin barı artık benim. Rourke'un parasının hesabı yok. Jenny ise meleklerin yanında. Ah tatlı Jenny. Hikayenin sonunda biraz gözyaşı döken oldu. Sohbetler mırıl mırıl yeniden başladı. Brian elinde bardağıyla gelip Rourke'un karşısına oturdu. O geceyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Güzel bir anıyı canlandırdın. Belki biraz ayıp etmiş olabilirim. Umarım alınmamışsındır iyi. Buna alınmak için kalbimin taştan olması lazım. İçerinin havasından mı, müzikten mi, yoksa seslerden mi artık hangisindense Eve duygusallaşmıştı. Ona olan hislerini Jenny biliyor muydu? O zamanlar bilmiyordu. Brian başını iki yana salladı. Gözlerinde sıcak bir parıltı vardı. Sonra da başka türlü olamayacak kadar yakın arkadaş olmuştuk. Onu hep sevmişimdir. Ama zaman geçtikçe farklı bir şekilde sevmeye başladım. Benim sevdiğim onu düşünmekti. Bir an silkinerek kendine gelir gibi oldu. Sonra parmağını Rourke'un bardağına vurarak, ''Bana bak, sen hemen hemen hiç içmiyorsun.'' dedi. ''Yoksa gurbette İrlanda viskisinden soğudun mu? Yoksa kafayı bulurum diye mi korkuyorsun? Kafayı bulsam da yine seninkinden iyi çalışır.'' ''Brian, kafan çalışır hakikaten.'' diyerek hakkını teslim etti. ''Ama hatırlıyorum da bir gece Kaleis'ten en iyisinden bir parti Fransız bordosu getirip satmıştın.'' Çok affedersin teğmenim, kusura bakma. Hatırladın mı Rourke'a? Rourke utanmazca sırıtarak Eve'in saçlarını okşadı. İş hayatım boyunca kaçak Fransız şarabı satmışlığım bir kereden fazla olmuştur. Ona ne şüphe, ama o gece 5-6 şişe ayırmıştın. Üstelik neşeli ve cömert bir günündeydin. Bizi oyuna çağırdın. Para kazanmak için değil eğlencesine. Her zaman yaptığın bir şey değildi bu. Oturup şişeleri boşalttık, son damlasına kadar içtik. Sen, ben, Jack Bodin, bir de lanet olasıca mankafa Mick Connelly. Daha sonra kendini Liverpool'da bir bıçak kavgasında öldürttü. Birkaç sene oluyor. Söyleyeyim sana teğmenim, bu senin herif var ya, canım benim, bu zin zurna sarhoş oldu. Yine de ne kadar paramız varsa hepsini üttü. Rourke bu kez bardağını alıp tadını çıkara çıkara yudumladı. Ertesi sabah uyandığımda ceplerimin pek de kabarık olmadığını hatırlıyorum. Brian arsız arsız sırıttı. Hırsızlarla içersen başka ne olacak? Ama şarap güzel şarap daha Rourke. Çok güzel şaraptı. Söyleyeyim de eski şarkılardan bir tane çalsınlar. Black Velvet Band. Sen söyler misin? Hayır. Eve oturduğu yerde dikleşti. Rourke şarkı mı söyler? Rourke tehditkar bir ses tonuyla bir kez daha hayır derken Brian gülüyordu. Yeterince kışkırtır ve bardağını hep dolu tutarsan söyletebilirsin. Banyoda bile şarkı söylediğini duymadım. Sen şarkı söyler misin? Rourke gülmekle utanmak arasında kararsız kalmıştı. Başını iki yana sallayarak bardağını kaldırdı. Tekrar hayır dedi. Kendi kendimi yalancı çıkaracak kadar sarhoş olmaya da hiç niyetim yok. Brian yerinden kalkarken göz kırparak ''Biz biraz uğraşalım da bakalım.'' dedi. ''Öyleyse şimdilik banttan çaldırayım. Benimle dans eder misin Eve?'' ''Olabilir.'' Eve müziği canlandırmaya giden adamın arkasından baktı. ''Demek sarhoş olur, barlarda şarkı söyler, arka odalarda barmen kızları gıdıklarsın öyle mi?'' Evlendiği adama şüpheli gözlerle uzun uzun baktı. ''Çok ilginç.'' Birincisini yapınca gerisi kolay. Seni sarhoş görmek hoşuma gidebilir. Eve elini kocasının yanağına dayadı. Gözlerindeki hüznün azaldığını görmek onu sevindiriyordu. Rourke ona o akşam nereye gittiğini söylememişti. Ama o saatleri nerede geçirdiyse ona iyi gelmişti. Bu kadarı da Eve için yeterliydi. Rourke eğilip dudaklarını karısınınkilere değdirdi. Seni arka tarafta gıdıklayayım diye mi? İşte sizin şarkı başlıyor. Neşeli bir parçanın ilk notaları havaya yayılmıştı. Eve, Brian'ın canlı adımlarla yaylana yaylana onlara doğru geldiğini gördü. Onu sevdim. Ben de severim. Ne kadar sevdiğimi unutmuşum. Batan güneşin son ışıkları yağmurlu havayı sedef gibi parlatıyordu. Kilisenin avlusunda zamanın ve rüzgarın aşındırdığı eski taş haçlar duruyordu. Ölüler kader birliği yapmış eski dostlar gibi yan yana yatıyorlardı. Kayalık tepelerin ardından bir teviye boğuk bir gürültüyle kükreyen deniz, zamanın burada bile akmaya devam ettiğini hatırlatıyordu. Gri katmanlar halinde mavilikleri kapatan bulutların oluşturduğu manzarayı bozacak tek bir hava motosikleti ya da hava tramvayı bile yoktu. Göğe doğru yükselen tepeyi bir halı gibi kaplayan çimenlerse zümrüt gibi koyu ve parlak bir yeşildi. Umutların ve rüyaların rengi. Manzara Eve'de sanki eski bir film ya da bir hologram programı hissi uyandırıyordu. Rahibin sırtında geleneksel uzun bir cübbe vardı. Keltçe konuşuyordu. Ölülerin gömülmesi yalnızca zenginlerin sürdürebildiği bir adetti. Fazla görülen bir şey olmadığı için kapıların dışında bir kalabalık toplanmıştı. Saygılı bir sessizlik içinde tabutun yeni açılmış çukura indirilmesini seyrediyorlardı. Jenny'yi son yolculuğuna uğurlamaya gelenler ıstavroz çıkarırken Rourke yanağını Eve'in başına dayayıp kalbinin acısını dindirmeye çalıştı. Toprağa verdiği yalnızca eski bir dostu değildi, bunu biliyordu. O gün kendinden bir parçayı, çoktan gömdüğünü sandığı bir parçayı da gömmekteydi aslında. Rahiple bir saniye konuşmam lazım. Eve bir eliyle adamın omzuna dayadığı elini sıktı. Ben burada beklerim. Rourke ayrılırken Eve'in yanına Brian geldi. Rourke çok güzel bir şey yaptı Jenny için. Burada huzur içinde yatacak. Yazın diş budağın gölgesinde olacak. Elleri rahatça iki yanına düşmüş, avlunun diğer yanındaki kiliseye baktı. Pazar sabahları da hala çanları çalıyorlar. Banttan filan değil, gerçek çanları. Çok güzel bir ses. Rourke onu seviyormuş. Genç ve yalnız kalplerin ilk aşkı kadar tatlı bir şey dünyada bulunmaz. Sen çocukluk aşkını hatırlıyor musun? Çocukluk aşkım olmadı ama anlıyorum. Brian bir elini Eve'in omzuna koyup hafifçe, dostça sıktı. Her ne kadar talihsiz bir hata yapıp polis olmuş olsan da Rourke senden iyisini bulamazdı. İşinde iyi misindir Teğmen? Evet. Adamın soruyu soruşunda bir şey vardı. Eve dönüp adamın yüzüne baktı. Hayatta en iyi yaptığım şey bu. Brian başını salladı. Düşünceleri gözüne çarpan bir manzarayla dağılır gibi oldu. Rourke, rahibe verdiği o zarfın içine ne kadar para koymuştur Allah bilir. Rourke'un bu kadar para sahibi olmasına bozuluyor musun? Hiç bozulmuyorum. Brian biraz güldü. Benim de olsun istemez miydim? İsterdim doğrusu. Ama o bunu hak etti. Hep bir adım ilerisini düşünürdü. Oyuna oturur, sonraki oyunu düşünür. Bir iş yapar, sonraki işi düşünür. Hep böyleydi bizim Rourke. Benim bütün istediğim bu pub'dı. Gönlümün arzusuna da kavuştuğuma göre ben de kendimi zengin sayıyorum. Eve'in sırtındaki takımın sade siyah eteğini, gösterişsiz siyah ayakkabılarını süzerek, ''Kıyafetin kayalıklarda yürümeye pek uygun değil ama acaba koluma girip benimle şöyle bir gezintiye çıkmak ister miydin?'' diye sordu. ''Olur.'' Eve adamın zihninde onunla paylaşmak istediği bir şeyler olduğunu fark etmişti. Taşlık arazide ağır ağır yürümeye koyuldular. Biliyor musun Teğmen'im, daha hiç şu karşı kıyıya geçip İngiltere'ye gitmemişimdir. Hiç gitmek istediğim olmadı. İnsan bu gezegende nereye istese kaşla göz arasında gidebilir. İsterse gezegen dışına da gider. Gitmesi düşünmesinden kısa sürer ama ben bu adadan hiç çıkmadım. Şuradaki gemileri görüyor musun? Eve kayalıkların üzerinden aşağıya, kabarmış denize baktı. Dalgaların yüzünü yalayarak uçarcasına gidip gelen hidromotorlar, çocukların denizde kaydırdığı güzel taşlara benziyordu. Yolcu ve turist taşıyorlar herhalde. Evet, buradan İngiltere'ye, İngiltere'den bu yana. Git, gel, dur. İrlanda hala komşularına kıyasla fakir bir ülke olduğu için çalışanların bazıları o tarafta iş bakıyorlar. Eğer biraz hırslı biriysen o tarafta çalışabilirsin. Daha iyi para alırsın. Her gün motorla ya da paraya kıyarsan deniz otobüsüyle gider gelirsin. Bir ülkede oturup başka bir ülkede çalıştığın için Maaşının %10'unu da devlet alır tabii. Zaten tırtıklamanın ille bir yolunu bulurlar, değil mi? Gece olunca döner evine gelirsin. Ne olacak? Hayat boyu git gel, git gel. Nereye varacaksın yani? Omuzlarını silkerek devam etti. Ben kendi hesabıma olduğum yerde durup koşuşturanları uzaktan seyretmeyi yeğlerim. Aklında bir şey mi var Brian? Birçok şey var teğmenim, bir sürü. Rourke onlara doğru geliyordu. Karısıyla eski dostuna bakarken aklına Evie ilk gördüğü gün gelmişti. Yine bir cenazedeydiler. Öldürülen bir kadının cenazesinde. Hava soğuktu. Eve eldivenlerini unutmuştu. Sırtında ceketinin bir düğmesi gevşeyip sarkmış, çirkin gri bir takım vardı. Rourke elini cebine sokup dalgın dalgın o gün o bol ceketten kopup düşen düğmeye dokundu. ''Karıma mı asılıyorsun Brian?'' ''Birazcık şansım olduğuna inansam hiç durmazdım. Aslında ikinizi de ilgilendirecek bir şey var. Bu sabah erken saatte beni Somerset aradı. Seni neden arasın ki?'' diye sordu Rourke. ''Senin beni acilen New York'a çağırdığını söylemek için aramış. Masrafları da sen karşılayacakmışsın.'' Saat kaçtı. Eve cebinden bağlantısını çıkarmış, Peabody'yi aramaya koyulmuştu bile. 8. Ancak yüz yüze konuşulabilecek çok önemli bir konu varmış. Hemen bugün New York'a uçuyormuşum. Bana Central Park Arms'ta rezervasyon yaptırmışsın. Oraya yerleşip benimle temasa geçmeni bekleyecekmişim. Rourke, peki arayanın Somerset olduğunu ne biliyorsun? Diye sordu. Somerset'i tanırım herhalde Rourke. Yüzü, sesi, her şeyi bildiğim Somerset'ti işte. Tabii burnu biraz daha havada, yaşlanmış da. Ama sen burada olmasan hiç şüphelenmezdim. Ama hiç sohbet etmeye yanaşmadı. Biraz sıkıştırdım. Bu sefer bağlantıyı hemen kapattı. Eve, Brian'ı dinlerken cep bağlantısını çıkarmıştı bile. Peabody, uyan, silkin biraz. Ne? Peabody şiş göz kapaklarının arasından kısık gözlerle bakarak esnedi. Affedersiniz efendim. Evet efendim, uyandım. McNabb hangi yatakta yatıyorsa hemen uyandır. Evdeki sisteme bakmasını istiyorum. İrlanda'ya bağlantı yapılmış mı hemen bakıp bildirsin bana. Saat şeyde. Hay Allah, orayla saat farkı ne kadardı? Saat 3 sularında olacak, sabah 3. Hemen uyandırıyorum teğmen. Cevabı alır almaz arayın beni. Eve bağlantısını cebine sokarken Brian'a döndü. Bağlantı kayıtlarını delil olarak almam lazım Brian. Müfettiş Farrell için bir kopyasını çıkartırız ama bana aslı lazım. İsteyeceğini düşünmüştüm zaten. Brian bir disk çıkararak Eve uzattı. Onun için yanımda getirdim. İyi düşünmüşsün. Seni arayan adama ne dedin? Ha, benim burada işim gücüm olduğunu söyledim. Biri çağırıyor diye öyle canım istedi mi kalkıp Atlas Okyanusu'nun öte yanına geçemem dedim. Açığını yakalamak için Rourke'un nerede olduğunu sordum ama bir şey demedi. Sadece hemen gel diye ısrar etti. Rourke sana harcadığın zamanın karşılığını fazla fazla verir dedi. Brian hafifçe gülümseyerek devam etti. Teklifi baştan çıkarıcıydı doğrusu. Birinci sınıf yolculuk, 5 yıldızlı otel. Her günmede 20.000 pound. Buna hayır diyecek adamın aklına şaşarım. Dublin'de kalıyorsun. Rourke'un sesi öyle sert ve öfkeli çıkmıştı ki Brian'ın sırtını dikleştirmesine neden oldu. Belki de New York'a gidip şu pislik katil tadıma baksın istiyorum. Rourke bir kez daha Dublin'de kalıyorsun diye tekrarladı. Gözlerini kısmış, yumruklarını sıkmıştı. Kavgaya hazır bir hali vardı. Bunun için seni dövüp bayıltmam gerekiyorsa onu da yaparım. Sen beni dövebileceğini sanıyorsun öyle mi? Brian da kavgaya hazır bir şekilde ceketini sırtından çıkarmaya koyuldu. Hadi bakalım. Kesin şunu sizi salaklar. Eve iki adamın arasına girdi. Gerekirse ikisini de yere sermeye hazırdı. Sen Dublin'de kalıyorsun Brian. Çünkü o pisliğin tadına bakacağı biri varsa o da benim. Yolculuk vizeni bloke ettireceğim. Ülkeden ayrılmaya kalkacak olursan da seni bir süre içeride ağırlatırım haberin olsun. Yolculuk vizesinin de canı cehenneme. Kes sesini. Eve bu kez Rourke'a dönerek sen de geri çekil diye ekledi. Kimse kimseyi dövüp bayıltmıyor. Birilerini dövüp bayıltacak biri varsa o da benim. İrlanda'ya geleli 2 gün oldu. Birilerini dövmekten başka bir şey düşünemez oldun. Havasından herhalde. Evin bağlantısı bipledi. Peabody arıyor. İkiniz de bana bakın. Bok gibi davrananlar bok gibi muamele görür. Ona göre. Eve, Peabody ile görüşmek için sert adımlarla uzaklaşırken Brian sırıtarak Rourke'un sırtına vurdu. İşte kadın diye ben buna derim ha? Gül yaprağı gibi narindir benim sevgilim. Hassastır, yumuşak başlıdır. Rourke uzaktan Eve'in yüksek sesle ana avrat sövdüğünü duyarak kendisi de sırıttı. Sesi de bülbül gibidir. Sen de ona sırılsıklam aşıksın. Perişanım. Rourke bir an durduktan sonra yavaşça ''Dublin'de kal Brian'' dedi. ''Biz seni bloke etmekle seni durduramayacağımızı çok iyi biliyorum. Ama senden rica ediyorum. Daha Jenny'yi yeni gömdüm. Bir arkadaşımı daha bu kadar çabuk kaybetmeyi göze alamam.'' Brian derin bir nefes aldı. ''Sen bana gitmeyeceksin diye emredinceye kadar gitmeyi hiç düşünmemiştim.'' Eve burnundan soluyarak gittiğinden de sert adımlarla yanlarına dönüyordu. Orospu çocuğu bana çiçek yollamış. Hop! Eve kaşlarını sertçe çatarak yakasına yapışan Rourke'un ellerine vurdu. Anlat. Birkaç düzine gül yollamış. Çiçekçi daha şimdi getirmiş. Üzerine bir de not iliştirmiş. Kısa sürede iyileşip ayağa kalkacağımı ümit ediyormuş. Bir dahaki maç için sabırsızlanıyormuş. Bir de şey yazmış. Benim çabuk ve tam olarak iyileşmem için... Adak mı ne adamış ne demekse, Peabody ne olur ne olmaz diye bir bomba birimi çağırmış. Çiçekçi çocuğu da salmamış, bekletiyormuş. Ama çocuk temiz görünüyor dedi. Bu sabah bizim evden direkt bağlantı olmamış. McNabb, Brian'ın diskini istiyor, bağlantıların sekmelerine bakması lazımmış. Yakasındaki eller biraz gevşeyince kendi ellerini onların üzerine götürdü. Benim geri dönmem gerek, hemen. Tamam, hemen dönüyoruz. Seni Dublin'e bırakalım mı Brian? Yok, gidin siz. Benim aracım var. Kendine dikkat et Rourke. Brian arkadaşına sarıldı. Yine gel. Gelirim. Güzel karını da getir. Brian şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştıran Eve'i kollarının arasına alıp sıktı. Sonra da uzun uzun öptü. Yolunuz açık olsun teğmenciğim. Bizim oğlana da mukayyet ol. Rourke giderlerken dönüp kıçını kolla Brian diye seslendi. ''Sen merak etme.'' Brian uzaklaşan çifte sırtını dönüp, arkalarında beyaz izler bırakarak suyun üzerinde kayıp giden hızlı gemileri seyretmeye koyuldu. 22. ayrımın sonu, sayfa 274. Devamı 23. ayrımda.